Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Yunus kitabının 1. bölüm 11. ayetine geldik bu programımızda. İlk 10 ayetin yorumunu daha önceki programlarımızda yapmıştım. Rab bir gün Amethi oğlu Yunus'a kalk Nineve'ye, o büyük kente git ve halkı uyar diye seslendi. Çünkü kötülükleri önüme kadar yükseldi. Ne var ki Yunus Rabbin huzurundan Tarşiş'e kaçmaya kalkıştı. Yafa'ya inip Tarşiş'e giden bir gemi buldu. Ücretini ödeyip gemiye bindi. Rab'den uzaklaşmak için Tarşiş'e doğru yola çıktı. Yolda Rab şiddetli bir rüzgar gönderdi denize. Öyle bir fırtına koptu ki gemi neredeyse parçalanacaktı. Gemiciler korkuya kapıldı. Her biri kendi ilahına yalvarmaya başladı. Gemiyi hafifletmek için yükleri denize attılar. Yunus ise teknenin ambarına inmiş, yatıp derin bir uykuya dalmıştı. Gemi kaptanı Yunus'un yanına gidip, "Hey, nasıl uyursun sen?" dedi. "Kalk, Tanrı'na yalvar, belki halimizi görür de yok olmayız." Sonra denizciler birbirlerine, "Gelin kura çekelim," dediler. "Bakalım bu bela kimin yüzünden başımıza geldi?" Kura çektiler ve kura Yunus'a düştü. Bunun üzerine Yunus'a, "Söyle bize," dediler. "Bu bela kimin yüzünden başımıza geldi? Ne iş yapıyorsun sen? Nereden geliyorsun? Nerelisin? Hangi halka mensupsun?" Yunus, "İbraniyim," diye karşılık verdi. "Denizi ve karayı yaratan göklerin tanrısı Rab'be taparım." Denizciler bu yanıt karşısında dehşete düştüler. "Neden yaptın bunu?" diye sordular. Yunus'un Rab'den uzaklaşmak için kaçtığını biliyorlardı. Daha önce onlara anlatmıştım. 11. ayete geldiğimizde deniz gittikçe kuduruyordu diyor. Yunus'a denizin dinmesi için sana ne yapalım diye sordular. Yunus beni kaldırıp denize atın diye yanıt verdi. Bu adamlar değerli dinleyicilerimiz çok zor bir kararla karşı karşıya olduklarını anlıyorlar. Ve bu kararı Yunus'un vermesini istiyorlar. Ona denizin dinmesi için sana ne yapalım diye soruyorlar. Ve Yunus onlara çok açık bir şey söylüyor. Beni kaldırıp denize atın diyor. Bu gerçekten de çok büyük bir iman adımıdır. Çok büyük bir imanı gerektirir. O zaman sular durulur. Çünkü biliyorum diyor Yunus. Bu şiddetli fırtınaya benim yüzümden yakalandınız. Yunus bütün bunlarda Tanrı'nın elini görüyor. Ve Tanrı'nın bu zamanda onun hayatında etkinlikte olduğunu anlıyor. Fırtına sorununun tek çözümünün kendisinin Tarşiş'e giden gemiden inmesi olduğunu biliyordu. Tanrı bu adamın Tarşiş'e değil, kendi istediği yere Nineve'ye gitmesini istemişti, azmetmiştir. Denizciler karaya dönmek için küreklere asıldılar ama başaramadılar. Çünkü deniz gittikçe kuduruyordu, 13. ayet. Bu putperest denizciler bu noktada kesinlikle iyi görünüyorlar. Putperest oldukları halde onu denize atmayı istemiyorlar. Yani Yunus'u. Gemiyi fırtınadan kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar. Gemiyi karaya götürebilmek için küreklere asıldılar ama bunu yapamadılar, beceremediler. Kitabın bu noktasında bu putperest gemiciler Yunus'tan çok daha iyi görünüyorlar. Ve delikanlı, mert, yiğit olduklarını kanıtlıyorlar. 14. ayette şöyle diyor, Rab'be seslenerek, "Ya Rab, yalvarıyoruz," dediler. "Bu adamın canı yüzünden yok olmayalım. Suçsuz bir adamın ölümünden bizi sorumlu tutma, çünkü sen kendi isteğini yaptın Ya Rab." Bu adamların hayatlarında gerçekleşen değişikliğe dikkat edin değerli dinleyicilerimiz. Şimdi diri ve gerçek Tanrı'ya dönüyorlar. Tabii ki çaresizliklerinden ötürü dönüyorlar. Yapacakları şey için kendilerini bağışlaması için Tanrı'ya yakarıyorlar çünkü seçenekleri yok. 15. ayette sonra Yunus'u kaldırıp denize attılar. Kuduran deniz sakinleşti diyor. Bu buradaki fırtınanın Tanrı'nın denetimi altındaki doğaüstü bir fırtına olduğunu çok kesin bir şekilde ortaya koyuyor, gösteriyor. 16. ayet bu olaydan ötürü denizciler Rab'den öyle korktular ki ona kurbanlar sundular, adaklar adadılar. Tanrı sözü bizlere Rab korkusunun bilgeliğin başlangıcı olduğunu söyler. Bundan ötürü denizciler Rab'den öyle korktular ki deniyor. Kendi tanrılarından korktular mı? Hayır. Denizin ve karanın yaratıcısı olan Tanrı'dan korktular. Ve ona kurbanlar sundular. Bu kurban İsa Mesih'e işaret eder. Başka bir alternatif yok değerli dostum. Ve adaklar adadılar. Bu adamlar ne tür adaklar adadılar? Rab'be artık ona hizmet edeceklerine dair yemin etmişlerdi. Bu deneyim aracılığıyla şimdi diri ve gerçek Tanrı'ya dönmüşlerdir. Öyleyse fırtına Yunus'un gemide oluşu ve denize atılması aracılığıyla iyi bir şey gerçekleşmiştir. Şimdi Yunus'a ne olduğuna dikkat edin. Yunus 1 ayet 17. Bu arada Rab Yunus'u yutacak büyük bir balık sağladı. Yunus 3 gün 3 gece bu balığın karnında kaldı. Burada önemli olan balığın Rab tarafından bu özel olay, bu özel iş için hazırlanmış olmasıydı. Ben bu balığın Yunus'u yutmak için özel olarak hazırlanmış bir balık olmasının da bir mucize olduğu düşüncesindeyim. Ve Yunus 3 gün 3 gece bu balığın karnında kaldı. Yunus'un balığın karnında diri olduğunu söylemediğime dikkat edin. Yunus kitabı hakkında çıkartmış olduğum ana hatlar, birinci bölümde Yunus'un İsrail'den ayrıldığını, gitmesi gereken yerin Nineve olduğunu ama balığın karnına vardığını söylüyor. Şimdi bölüm 2'yi ele alan cetvelimiz, Yunus'un balıktan ayrılacağını, gideceği yerin hala Nineve olduğunu ve karaya çıkacağını bildiriyor. Ancak önce bu adamın balığın içerisinde yaşadıklarına bakmak istiyoruz. Yunus, balığın karnında Tanrısı Rab'be şöyle dua etti diyor. Yunus 2. bölüm 1. ayet. Yunus ne zaman dua etti? Şimdi birisi hemen Yunus'un balığın karnında ölü olduğunu ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine inanıyorsun. Ama burada Yunus'un balığın karnından Tanrısı Rab'be dua ettiği yazıyor. Bunun anlamı balığın karnında canlı olduğudur diyecek. Bu doğru ama benim sorum Yunus'un bu duayı ne zaman ettiğidir? Balığın karnına girer girmez mi dua etmişti? Yoksa Yunus kendini balığın karnında bulunca kendi kendine aman Tanrım burada gerçekten de tehlikeli bir durumdayım ve durumumun pek parlak gözükmediği kesin. Tanrı'ya duyup yanıt vereceği bir dua hazırlamak istiyorum mu dedi. Duasını yazıp üzerinde bir iki gün çalışıp onu ezberleyip ve sonra da üçüncü gün duayı Tanrı'ya söylemeye mi karar verdi? Eğer Yunus böyle yaptıysa o zaman benim bunu yorumum tamamıyla yanlış. Ama eğer insan doğası hakkında bir şey biliyorsam Yunus bu duayı etmek için çok fazla beklemedi. O adam kendini olduğu durumda bulduğunda bir şeyden emin olabilirsiniz. Hemen Tanrı'ya dua etti. Hatta balığın midesine düşerken dua etti ve balığın midesine vardığında amin deme zamanı gelmişti. İnsanlar değerli dostum, kriz anlarında hazırlanmış dualar etmezler. Kriz geldiğinde hemen işe koyulurlar. Rabbin hizmetinde bir dostum vardı. Sağ elinin işaret parmağı ilk boğumun biraz altından kesilmişti. Orada kısa bir parça kalmıştı. Birisi ona hizmete nasıl çağrıldığını sorduğunda o küçük parmağı kaldırıp kımıldatır ve öyküsünü anlatırdı. O çocukken toplantı yapmak için kiliselerine bir müjdeci gelmişti. Toplantıların ilk gecesinde kilisede görevli olan babası onu ön sıraya oturtmuş ve vaiz o yeri onun için fazlasıyla rahatsız bir hale getirmişti. Vaiz kendisi bunun farkında olmasa da vaizin direkt olarak kendisine hitap ettiğini biliyordu. Babası ikinci gece de gitmesini istedi ve bir kez daha giderse sadece Mesih'i kabul etmekle kalmayıp Rabbin hizmetine girmek için hayatını adayacağını biliyordu. O sırada bunun kendi çağrısı olduğunu hissediyordu. Bu yüzden o gece herkes yattıktan sonra yanına bir tane daha gömlek ve pijamasını alarak başka bir kente kaçtı. Orada bir bıçkıhanede çalışmaya başlamış. Siz o eski bıçkıhaneleri bilir misiniz? Bilmem. Adamın biri büyük bir kancayla kütükleri büyük testereye götürüp bir arabaya yüklerdi. Bundan sonra testere o büyük kütüğü ortadan ikiye ayırırdı. Arkadaşımın işi kütükleri arabaya yuvarlamaktı. Orada iki hafta kadar çalıştıktan sonra bir gün öğleden sonra kütükler bitmiş. Bunun üzerine ustabaşı bir nedenden ötürü kullanılmamış olan eski kütükleri getirmiş. Bunların arasında yarısına kadar ortadan ikiye ayrılmış bir kütük vardı. Her nedense onu kesmeyi bitirmeyip testereden çıkartmışlardı. Arkadaşım o kütüğü arabaya yuvarlarken sağ elinin işaret parmağı yarığın arasına sıkışmış. Arabayla büyük testereye doğru sürüklendiğini hissetmiş. Avazı çıktığı kadar bağırmaya başlamış ama o sırada kütüğün öbür ucu testerenin altına girmiş ve kütük kesilmeye başlanmış bile. Eğer bir bıçkıhanede bulunduysanız testerenin çok ses çıkarttığını bilirsiniz. Kimse onu duyamamış. Avazı çıktığı kadar bağırıyormuş. İsteği dışında tam o testerenin altına sürüklendiğinden ötürü çok korkmuşmuş. Testerenin altına girmesi 45 saniye kadar sürmüş. Parmağı önden gidiyormuş ve kütüğün eskiden kesildiği yer onu sıkı sıkı tutuyormuş. Parmağı testerenin altına girmiş ve kesilmiş ama böylece kütükten kurtulmuş. Kenara yuvarlanmış ve güvendeymiş. O 45 saniye içerisinde Rabbe dua etmiş. Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul etmiş. Rabbe hizmet etmeye ve onun isteğini yerine getirmeye söz vermiş ve ona daha başka bir sürü şey söylemişti. Vahiz dostum, Rabbe o 45 saniye içerisinde o zamandan beri bir saatlik duada söylediklerinden çok daha fazlasını söylediğini söylemiştir. Değerli dostum, size şu kadarını söyleyeyim ki o duayı kriz geldiğinde hemen etmiştir. Ben de o zaman dua ederim. Siz de o zaman dua edersiniz. Acil bir durumda dua etmek için beklemezsiniz. Bir keresinde çok kötü bir havada uçakla seyahat ediyordum. İyi havada bile uçağa binmeyi sevmem. Hava gerçekten berbattı. Uçak düşmeye başladığı an bana düşmesi hiç bitmeyecekmiş gibi geldi. Dua etmeye başladım. Uçaktan inene kadar bekleyeceğim, dua etmeden önce bu fırtınanın bitmesini bekleyeceğim demedin. Hemen o anda ve hemen oracıkta dua etmeye başladım. Sizin de öyle yaptığınızdan eminim ve Yunus'un da böyle yaptığından eminim. Öyleyse Yunus balığın ağzından girip yutağından geçerken bir dua etti ve balığın midesine düştüğünde Yunus adlı bu adam duasını bitirmiş ve amin demişti. Ben onun burada kayıtlı olandan çok daha fazla dua ettiğini düşünüyorum. Bence buradaki dua elimize ulaşanın özeti oluyor. Bazı insanlar bundan sonra sözünü çok fazla vurguluyorlar. Bundan sonra Yunus balığın karnından Tanrısı Rabbe dua etti. Bunun anlamının 3 gün 3 gece balığın içerisinde kaldıktan sonra dua ettiği olduğunu sanıyorlar. Aslında böyle bir anlam yok burada. Bir şeyi tamamıyla anlatıp sonra geriye dönmek, önemli olan şeyleri vurgulamak İbrani dilinin özelliklerindendir. Aynı şey tekvinde de yaratılış hakkında yapılmıştır. Bizlere yaratılışın 6 günü verilmiştir. Sonra Tanrı geriye dönüp birçok şey ekleyerek insanın yaratılışını anlatır. Buradaki küçücük bir sonra sözcüğünden bir varsayım yaratmak o zaman büyük bir hatadır. Tek anlamı Yunus'un bizlere hikayeyi ayrıntılarıyla anlatacağıdır. Bizlere balığın karnındayken olup bitenleri anlatacaktır. Yunus 2 ayet 2'de şöyle diyor. Ya Rab, sıkıntı içerisinde sana yakardım, yanıt verdin bana. Yardım istedim, ölüler diyarının bağrından kulak verdin sesime diyor Yunus. Sıkıntımdan ötürü Rabbe yakardım ve beni işitti. İlk önce Tanrı'nın Yunus'un duasını işittiğine dikkat edin. Ölüler diyarının bağrından diyor. Bu gerçekten de doğru bir tercümedir. Çünkü orijinal İbranice sözcük bu anlama gelmektedir. Şeol, kutsal kitapta bazen mezar, bazen de ölülerin gittiği yer anlamına gelen görünmeyen dünya olarak tercüme edilir. Bu, nereden bakarsanız bakın, ölümle ilgili bir sözcüktür. Bu her zaman mezarlığa giden bir sözcüktür ve onu başka bir yere götüremezsiniz. Bu yüzden Yunus'un sözlerini balığın karnının onun mezarı olduğu şeklinde yorumluyorum ve mezar ölüler içindir. Diri bir adamı mezara koyamazsınız. Yunus bu balığın içerisinde öleceğini ve Tanrı'nın kendisini işiteceğini ve onu ölümden dirilteceğini anlamıştı. Uzun yıllar önce bir ilahiyat öğrencisiyken büyük bir kilisede kısa bir konuşmam istenmişti. Pazar akşamı toplantısını müjdeci bir toplantı haline getirdim. Bir gece insanları Mesih'e iman etmeye davet ettiğimde birkaç genç öne çıktı. Toplantıdan sonra onlarla konuştum ve sonra kilisenin arka tarafına gittim. Orada genç bir delikanlı duruyordu ve teknik bir üniversiteye gidiyorum ve Mesih'i kabul etmek istiyorum ama aşmam gereken bir engel, yenemediğim bir sorunum var dedi. Sorununun ne olduğunu sordum ve bana bir adamın 3 gün 3 gece bir balığın karnında yaşayabileceğine inanamıyorum dedi. Ona bunu sana kim söyledi diye sordum. Kutsal kitabın öyle söylediğini sanıyordum. Vaizlerin böyle söylediğini duymuşluğum var. Ve okulda bununla alay eden bir profesörüm var dedim. Benim kutsal kitabım Yunus'un balığın karnında diri olduğunu söylemiyor dedim. Sonra kutsal kitabımda Yunus'un 2. bölümünü açıp ilk olarak Yunus adlı bu adam balığın karnının mezar olduğunu çok açık bir şekilde belirtiyor. Mezar ölülerin yeridir dedim. Öldüğünü mü söylemek istiyorsun? O zaman bu Tanrı'nın onu ölümden dirilttiği anlamına geliyor dedim. Ona bunun doğru olduğunu, aynen böyle olduğunu söyledim. Bu Yunus'un balığın karnında 3 gün boyunca diri tutulmasından daha büyük bir mucize dedim. Bunun daha büyük bir mucize olduğu konusunda ona katıldım. Çünkü göreceğimiz gibi bu tür şeyler yaşayıp da ölmemiş insanların kayıtlarına sahibiz. Burada dikkate alınması gereken önemli nokta, Yunus'un balığın karnından, cehennemin karnından, ölüler diyarının karnından, mezarın karnından Rabbe yakarmasıdır ve bütün bunlar ölülerin yeridir. Olayları balığın karnındayken değil, sonra yazdığını hatırlamalısınız. Yani bu olayları Yunus balığın karnındayken yazmadı. Daha sonra bunları yazdı. Bu konudaki görüşlerimi kabul etmeyecek insanlar olduğunu biliyorum. Ama bu görüşü benimseyen ve kabul edenlerin de olduğunu biliyorum. Yunus'un diri olduğu görüşündeyseniz değerli dostum, bu da tamamdır. Tanrı kesinlikle Yunus'u tabii ki diri tutabilirdi. Ama dostum, bu görüşe birçok genç insanın kutsal kitabı savunmasını engelleyecek noktaya gelene dek sarılmayın. Teknik üniversitedeki bu delikanlı okuluna döndü ve profesörü yine aynı şeyden söz ettiğinde Yunus'un balığın karnında diri olduğunu size kim söyledi dedi. Profesör, kutsal kitap öyle diyor demiş. Bu genç delikanlı kendisine benim kutsal kitabım öyle söylemiyor demiş. Kutsal kitabı açıp ayete baktıklarında Yunus'un balığın karnında diri olduğunu söylemediğini görmüşler. Yunus kitabı hakkındaki yorumu ortaya koyan bir mektubu sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle diyordu mektupta. Yunus hakkında yazdığım mektubu yanıtladığınız için teşekkür ederim. Birçok mektup aldığınızdan emin olduğum için böylesi mektupları yanıtlamak için vaktinizi vermenizin adanmışlığınızın bir işareti olduğunu düşünüyorum. Rab için iyi bir iş yaptığınıza inanıyorum ve radyonuzu senelerdir dinliyorum. Birçok konulardaki yorumlarınız, şahsi tecrübeleriniz imana bir anlam getiriyor. Ama Yunus konusunda kişisel yorumunuzu ortaya koyduğunuza inanıyorum. Tanrı sözüne söylemediği bir şey söyletmeye çalışıyorsunuz. Yunus'un balığın karnında 3 gün yaşamış olmasının Matta 12. bölüm 39-40'taki ayete bir zarar vermediğini söyleyebilir miyim? Neden kutsal kitabınızı açıp yeniden okumuyorsunuz? Bu arada Rab Yunus'u yutacak büyük bir balık sağladı. Yunus 3 gün 3 gece bu balığın karnında kaldı. Sonra Yunus balığın karnından Tanrısı Rab'be şöyle dua etti diyor. Bence Yunus o 3 gün içerisinde iyice kendine bakma fırsatı buldu. Eğer bu parçayı sizin yorumladığınız gibi yorumlarsanız yazarın olayları sırasıyla anlatacak kadar aklı olmadığı düşüncesine kapılmak mümkündür. Yunus'un balığın karnındayken yaşamakta olduğunun varsayıldığını söylediniz. Ben bunun bir varsayım olduğunu düşünmüyorum. Bence sizin onun ölü olduğu varsayımınız daha da büyük bir varsayım ve sadece bir varsayımda bulunduğunuzun farkına varmanızı umuyorum. Size sormak istediğim soru şu: neden? Bu mektup makbule geçti ve genel ve popüler yorumun Yunus'un balığın karnında 3 gün 3 gece yaşadığı ve balığın karnında çok rahat bir hafta sonu geçirdiğidir. Bence Hilton Oteli gibi bir yerde olabileceği kadar rahat değildi ama popüler olarak orada 3 gün 3 gece yaşadığına inanılır. Hatta küçük çocuklara bir pazar okulunda bir kart verilmişti. Üzerinde Yunus balığın içinde bir sofrada oturuyordu. Bunu nereden çıkarttıklarını bilmiyorum ama böyle bir resim yapılmıştı ve küçük İlkcan bu gerçekten saçma demişti. O balığın karnında nasıl böyle bir sofra kurulur ki diye de hayretini gizlememişti. Yunus'un diri olduğu görüşündeyseniz değerli dostum, günümüzdeki çoğunluğa, hatta Yunus kitabı yorumcuları arasında da çoğunluğa dahilsiniz. Buna dahil olmanın rahatlığını hissedebilirsiniz. Ama tabii ki eğer doğru olmak istiyorsanız bana katılmayı isteyeceksiniz. Bundan eminim. Ancak şu noktayı çok dikkatle ve ciddiyetle belirtmek istiyorum. Burada önemli olan Tanrı'nın Yunus'u balığın karnında canlı tutma gücü olup olmadığı değil. Hayır. Tanrı onu canlı elbette tutabilirdi. Sorulan soru, Tanrı onu canlı tutmuş muydu? Mucize değerli dostum, onun canlı tutulması mıydı yoksa mucize onun ölümden dirilmesi miydi? Kitap dirilişin bir örneği olduğundan, yani Yunus kitabı dirilişin bir örneği olduğundan, ben Tanrı'nın onu ölümden dirilttiği düşüncesindeyim. Cennette değerli dostum, Yunus'la küçük bir sohbet yaptıktan sonra o balığın içinde 3 gün 3 gece canlı olduğunu öğrenirsem yanıma gelip sana söylemiştim diyebilirsiniz. Ben de hatalı olduğumu itiraf etmek zorunda kalırım. Ancak bu mektubun yazarının düşündüğü gibi bir varsayım alıp dogmatik bir bildiride bulunmuyorum. Yunus kitabını birçok üniversite kampüsünde öğretme ayrıcalığına eriştim ve savunduğum görüşün günümüz gençlerine saldırılara karşı koymak için malzeme oluşturduğunu gördüm. Karşı görüşte olmayı sürdürmek istiyorsanız benim görüşüme kızıp rahatsız olmayın. Çünkü birçok öğrenci için çok yararlı olduğunu anlamanızı istiyorum. Soru, bir adamın bir balığın içerisinde yaşayıp yaşayamayacağı değildir. İnsanlar, balıklar ya da balinalar tarafından yutulup canlı olarak kurtarılarak hikayelerini anlatmışlardır. Çok hayret verici bazı hikayeler kaydedilmiştir. Bu yüzden bu beni, eğer Yunus'un balığın içinde canlı olduğuna inanıyorsanız, bunun çok büyük bir mucize olmadığına, çünkü başka insanların da aynı deneyimi yaşadıklarını söylemeye götürür. Birçok yıllar önce kaldığım kentte çok iyi bir kutsal kitap öğretmeni vardı. Bana yazdığı Günümüzde Kutsal Kitap adlı kitabının bir nüshasını vermişti. Yunus'un balığın içerisinde canlı olduğunu savunan eski görüşe inanıyordu ve Yunus'un canlı olabileceğini anlamamı istiyordu. Tabii ki canlı olabileceğine katılıyorum ve eğer Yunus bunun söylenmesini istiyorsa o zaman ben onu gerçekten yanlış anlamış oluyorum. Yine de sizlere bu yorumcunun kitabından bir insanın bir balık tarafından yutulup da canlı kalabilmesinin mümkün olduğunu gösteren bir aktarma yapmak istiyorum. Bunun bir sürü örneği vardır ve sizlere onun verdiklerinden birkaçını ileteceğim. Denizin en az iki canavarıdır ki bunlar Yunus'u kolaylıkla yutmuş olabilirler. Bunlar bir çeşit balina ve balina köpek balığıdır. Derinlerde yaşayan bu iki canavarın da dişleri yoktur. Karınlarını ilginç bir şekilde doyururlar. Ağızlarını açar, alt çenelerini suyun altına daldırır ve büyük bir hızla yüzerler. Suyu dışarı attıktan sonra kalanları yerler. 1933'te Cape Cod'da 30 metre boyunda bir tür balina yakalanmıştı. Ağzı 3-4 metre kadar büyüklüğündeydi ve o kadar büyüktü ki bir atı kolaylıkla yutabilirdi. Bu balinaların midelerinde 4 ile 6 arası bölüm vardır. Bölümlerden herhangi birinde bir grup insan rahatlıkla oturabilirdi. Hatta istedikleri odaları seçebilirlerdi. Çünkü bu balinanın başında burun sinüsünde harika bir hava depolama odası vardı ve sık sık 2 metre yüksekliğinde, 2 metre genişliğinde ve 5 metre uzunluğundaydı. İçinde başını ağrıtan davetsiz bir misafir olursa balina en yakın kara parçasına yüzer ve Yunus'tan kurtulduğu şekilde rahatsız ediciden kurtulurdu. Bir dergide geçenlerde bir gemiden düşen bir köpeğin kaybolduğunu söyleyen yazarın bir makalesinden bir aktarma yapmıştı. 6 gün sonra bir balinanın başında bulunmuştu, canlıydı ve havlıyordu. Başka bir dergideki haberde bir balinanın midesinde bulunan 5 metre uzunluğundaki bir köpek balığından söz eder. Balinanın ölürken midesinin içindekileri dışarı attığını söyler. Doktor Dixon, Bayrut'taki bir müzede tarih boyunca dünyada yaşamış en büyük adamı yutabilecek büyüklükte bir balinanın kafasının bulunduğunu bildirmiştir. Ayrıca Akdeniz'de yaşayan beyaz bir köpek balığının bir atı bütün olarak yuttuğunu, bir diğerinin de boynuzları hariç bir ren geyiğini yuttuğunu anlatır. Bir başka Akdeniz köpek balığının içerisinde bir öküz büyüklüğündeki bir deniz ayısı bütün olarak bulunmuştur. Bu gerçekler, Yunus'un bir balina ya da bir köpek balığı tarafından yutulmuş olabileceğini gösterir. Ama böyle bir balık tarafından yutulup da kurtulduğunda olup bitenleri anlatan Yunus'tan başka biri olmuş mudur? Böyle iki olay biliyoruz. Eğer iki adam deniz canavarlarının içerisinde canlı kalabilirlerse, Tanrı'nın direkt bakımı ve koruması altında olan bir peygamberi bu deneyime bir gün, bir gece daha dayanamaz mıydı? Öyleyse Tanrı sözünden neden kuşku duyalım? Bu bir adamın bir balığın içerisinde yaşayabileceğini gösterir ama Yunus'un deneyiminin, değerli dostum, olağanüstü niteliğini askeriye indirir. Yani eğer bu adamlar yaşamış ve Yunus da yaşamışsa ve bana bu tür deneyimler hakkında başka kanıtlar olduğu da söylenmiştir, o zaman Yunus kitabında gerçekten büyük bir mucize olmayan bir şeyin kaydını görüyoruz.
Ama ben buradan, Yunus kitabından, Tanrı'nın Yunus'u ölümden dirilttiğine inanıyorum.